Ayrım 13, Şeytan Seçeneği, Frederick Forsyth, sayfa 127. Gül bahçesine açılan camlı kapıların sıkı sıkı kapalı oldu. Beyaz Saray'ın başkanın çalışma odasında sessizliği bozan tek şey havalandırma aygıtlarının homurtusuydu. Haziran'ın ılık havası çoktan uçup gitmişti. Washington Ağustos'un sıcağında kapı pencere açmak olanaksızdı. Binanın Pensilvanya caddesine bakan yüzünde terli ve sıcaktan bunalmış turistler sütunları bayrağı önündeki geniş araba yoluyla Beyaz Saray'a hayran hayran bakıyorlar ya da Amerika'nın kutsal yerlerinin en kutsalı olan bu binaya girmek için kuyrukta bekleşiyorlardı. Ancak bunlardan hiçbiri yapacakları tur sırasında binanın batı kanadında Başkan Matthews'un danışmanlarıyla toplantıda olduğu bölüme geçemeyeceklerdi. Başkanın masası önünde Stanislav Poklevski ile Robert Benson oturmaktaydılar. Kendilerine daha sonra Bostonlu bir avukat olan Dışişleri Bakanı David Lawrence da katılmıştı. Başkan Matthews önündeki kapalı dosyayı eline aldı. İlk politbüro toplantısının İngilizce çevirisini birkaç kez okumuştu. Şimdi elindeki de uzmanlarının bu zaptı değerlendirmesiydi. Bunu da az önce okumuştu. Bob, 30 milyon ton tahmin gerçeğe çok yakınmış dedi. Bu sonbaharda 50 ila 55 milyon ton eksik bir hasat kaldıracaklarını tahmin ediyorlar. Bu tapa edilmiş kopyanın politbürodan geldiğinden kuşkun yok ya.
Sayın Başkanım, elimizdeki tüm olanaklarla kontrolünü yaptık. Sesler gerçek. Buğday başağındaki lindane bulguları gerçek. Sovyet Tarım Bakanlığındaki temizlik işi de gerçek. Bu bandın politbüro toplantısında doldurulduğu konusunda kuşkumuz yok.
Bu işte çok dikkatli olmalıyız. Bunda yanlışlık yapılamaz. Böyle bir fırsat ilk kez geçiyor elimize.
Başkanım diye Poklevski atıldı. Geçen ay Shannon yasasını yürürlüğe koyduğunuz zaman Sovyetlerin şiddetli bir kıtlıkla karşı karşıya bulunduklarını tahmin ediyorduk. Oysa şimdi anlaşıldığı kadarıyla kıtlık değil, açlık söz konusu.
Poklevski farkında olmadan iki ay önce Kremlin'de Petrov'un Ivanenko'ya söylediği ve banda geçmeyen sözleri yinelemekteydi. Başkan Matthews başını salladı. Buna bir diyeceğim yok Stan, bütün sorun bizim ne yapabileceğimiz.
Bırakalım açlıktan kırılsınlar derim ben. Stalin'in 1941 baharında Nazilerin sınırlarında yığınak yaptıkları konusunda Batılı uyarılarına kulak asmamasından sonraki en büyük yanlışlıkları bu olacak. Bu kez düşman içlerinde, kendi başlarının çaresine kendileri baksınlar.
David, sen ne diyorsun?
Dışişleri Bakanı Lawrence başını iki yana salladı. Savaş yandaşı Poklevski ile ılımlılığı elden bırakmayan Boston'la arasındaki düşünce farkı dillere destandı.
Ben o fikirde değilim başkanım. Bir kere gelecek bahara Sovyetler Birliği'nin büyük bir karışıklığa girmesinin doğuracağı sonuçları ayrıntılarıyla incelemiş değiliz. Bence burada ne yapalım cezalarını çeksinler gibi bir tutuma girmenin ötesinde şeyler var. Böyle bir olayın dünya çapındaki tepkilerini görmezlikten gelemeyiz.
Sen ne diyorsun Bob?
CIA Genel Müdürü dalgındı. Zamanımız var başkanım. Geçen ay Shannon yasasına yürürlüğe soktuğunuzu biliyorlar. Tahıl gereksinimini karşılamaları için size başvurmaları gerektiğini de biliyorlar. Bakan Lawrence'ın dediği gibi Sovyetler Birliği'nde bir kıtlığın yaratacağı etkileri geniş çaplı olarak göz önüne almamız gerekir. Bunu şu andan başlayarak yapabiliriz. Kremlin er geç bir adım atmak zorunda kalacaktır. Durumlarının ne kadar kötü olduğunu biliyoruz ama onlar bizim bunu bildiğimizi bilmiyorlar. Bizim tahılımız var, kondorlarımız var, şimdi de bülbül var ve en önemlisi zamanımız var. Bu kez tüm kozlar elimizde, oyunu nasıl oynayacağımızı şu anda karar vermek zorunda değiliz.
Lawrence başını sallayarak yepyeni bir saygıyla baktı Benson'a. Poklevski omuzlarını silkti, başkan Matthews kararını vermişti.
Stan, Ulusal Güvenlik Konseyi'nde bu iş için özel bir komite kurmanı istiyorum. Çok sınırlı bir grup olsun ve konu çok gizli tutulsun. Sen, Bob ve David, Genelkurmay Başkanı, Savunma, Maliye ve Tarım Bakanları. Sovyetler Birliği açlıktan yok olma durumuna geldiği takdirde bunun dünya çapındaki etkilerini bilmek istiyorum. Hem de çok kısa zamanda.
Dışişleri Bakanlığı'na direkt bağlı olan telefon çalınca başkan bakışlarını David Lawrence'a çevirdi.
Beni sen mi arıyorsun yoksa David?
Dışişleri Bakanı telefonu açtı, bir iki dakika dinledi, hiçbir şey söylemeden kapattı.
Olaylar hızlanmaya başlamış başkanım. İki saat önce Moskova'da Dışişleri Bakanı Rykov, Büyükelçi Donaldson'ı bakanlığa çağırmış. Sovyet hükümeti adına konuştuğunu belirterek gelecek bahara kadar Birleşik Devletler'den 55 milyon ton tahıl satın almak istiyorlarmış.
Bir süre yalnızca mermer şöminenin üzerindeki saatin tıkırtıları işitildi odada.
Büyükelçi Donaldson ne yanıt vermiş?
İsteğin Washington'a iletileceğini ve kısa zamanda sizden bir yanıt alacağından kuşkusu olmadığını söylemiş.
Beyler, bu soruların yanıtı gerek bana dedi Başkan Matthews ve çok acele olarak. Buna yanıtımı ancak 4 hafta geciktirebilirim. Ama en geç 15 Eylül'de bir karşılık vermek zorundayım. Bu karşılığı verirken de neyle karşı karşıya olduğumuzu bütün olasılıklar hesaba katılmış olarak bilmeliyim.
Sayın Başkanım, bir iki güne kadar Bülbül'den yeni bilgiler gelebilir. Böylece Kremlin'in aynı konuda ne gibi bir eğilime sahip olduğunu öğrenebiliriz.
Başkan Matthews başını salladı. Bob, böyle bir bilgi geldiği anda derhal çevrilip bana getirilmesini istiyorum.
Washington'da toplantı sona erdiğinde hava kararmaya yüz tutmuştu. İngiltere'de ise ortalık kararalı saatler olmuştu. Sonradan polis kayıtlarından anlaşıldığına göre 11-12 Ağustos gecesi ülkenin pek çok yerinde hırsızlık olayları görülmüştü. Ancak bunların içinde Somerset polisini en rahatsız edeni Taunton kentinde soyulan bir silah mağazasıydı. Hırsızların alarm telini kesmelerinden daha önce de mağazaya gelip ortalığı kolaçan etmiş oldukları anlaşılıyordu. Alarm düzeni devre dışı bırakıldıktan sonra mağazanın arka sokağına bakan pencerenin demir parmaklıkları kesilmişti. Mağaza yağma edilmemiş, genellikle olduğu gibi banka soymak için kullanılan silahlar alınmamıştı. Mal sahibi dükkandan çalınan tek silahın en iyi mallarından olan Fin malı Sako Hornet marka 22'lik çok hassas bir tek av tüfeği olduğunu bildirmişti. Ayrıca yüksek hız ve delici güç sağlayan 2 kutu yumuşak başlı mermi de alınmıştı. Andrew Drake, Bayswater'daki dairesinde Miroslav Kaminski ve Azamat Kerim ile oturma odasına serdikleri mallarını gözden geçiriyorlardı. 2 tabanca, bunlar için dolu 2'şer şarjör, 2 kutu mermisiyle av tüfeği ve telefoto objektif. 2 tip gece görme objektifi vardır. Kızılötesi ışınlı olanı ve büyüteçli olanı. Geceleri avlananlar ikincisini yeğlerler. Batı Kanada'da avcı geçmişi olan ve Kanada paraşütçüler arasında 3 yıl askerlik yapmış olan Kerim seçimini iyi yapmıştı. Kızılötesi ışınlı nişangah hedefi aydınlatmak için kızılötesi bir ışın temeti gönderme sistemiyle çalışır. Hedef yeşilimsi bir gölge olarak görülür. Ancak çıplak gözle görülmeyen ışık verdiği için bir güç kaynağı gerektirir. Büyüteç ise hedefin üzerinde var olan tüm küçük ışık parçacıklarını toplar, birleştirir. Tıpkı baykuşun gözünün dev retina tabakasının tüm ışığı toplayıp bir insanın gözüyle göremeyeceği şeyleri karanlıkta görmesi gibi ve bir güç kaynağı gerektirmez. Askeri amaçlar için geliştirilmiş olan bu elde taşınabilen küçük büyüteçler, 70'li yılların sonlarında Amerikan güvenlik sanayinin ilgisini çekmiş ve fabrika nöbetçileri tarafından kullanılmaya başlanmıştı. Kısa zamanda ticari piyasaya yayıldı bundan sonra. 1980'lerin başında Amerika'da satışı serbest oldu. Azamat Kerim'in de aldığı buydu. Av tüfeğinin namlusunun üstünde nişangah yerleştirecek bir yer vardı. Kerim mutfak masası kenarına sıkıştırdı, bir mengeneye silahı yerleştirip elindeki E ile büyülteci buraya oturttu. Kerim orada çalışırken bir mil kadar ötede Grosvenor alanında Barry Ferndale'de Birleşik Devletler Büyükelçiliğine giriyordu. Ülkesinin elçiliğine bağlı bir diplomat olan Siyah'ın Londra ajanıyla görüşmek için daha önceden randevu almıştı. Konuşma kısa ve resmi oldu. Ferndale çantasından çıkardı, bir tomar kağıdı uzattı.
''Baskıdan yeni çıktı bunlar dostum, bu kez biraz fazla sanırım. Ama ne yaparsın ki, bu Rusların çeneleri bir açıldı mı bir daha susmak bilmiyorlar. Her neyse, talihin açık olsun.''
Kağıtlar Bülbül'ün İngilizce'ye çevrilmiş olan ikinci grup belgeleriydi. Amerikalı bunları kendisinin şifreleyip kendisinin göndereceğini biliyordu. Ondan başka hiç kimse görmeyecekti kağıtları. Ferndale'e teşekkür edip çalışmaya koyuldu. O gece uyumaya fırsat bulamayan tek kişi o değildi. Çok uzaklarda Ukrayna'da Ternopol'de KGB'nin sivil bir ajanı, KGB kışlasının yanındaki Assubay kulübünden çıkıp evine doğru yürümeye başladı. Resmi arabaya sahip olacak rütbede değildi. Kendi arabasını da evinin önüne park etmişti ama önemi yoktu bunun. Hava sıcaktı, arkadaşlarıyla hoş bir gece geçirmişti. Belki de karşı kaldırımda kulüp kapısını gözetleyen ve kendisi dışarı çıkınca birbirlerine bakıp başlarını sallayan iki kişiyi bu yüzden göremedi. Saat gece yarısını geçiyordu. Hava sıcak da olsa Ternopol'de bu saatlerde sokaklarda pek dolaşan olmazdı. Gizli polis ana caddeden ayrılıp yaprak yüklü dallarının daracık patikaları neredeyse örtecek derecede sık olduğu Şevçenko Parkı'na girdi. Yaşamı boyunca yürüdüğü en uzun kestirme yol olacaktı bu. Parkın tam ortalarındayken arkasında ayak sesleri duydu. Dönmek üzere durakladığı anda beynine inmek üzere olan copu alnına yedi ve çuval gibi yere yığıldı. Kendine geldiğinde sabah olmak üzereydi. Çalıların arasına çekilmiş cüzdanı, parası, anahtarları, tayın kartı ve kimliği çalınmıştı. Bu hiç rastlanılmadık olay üzerinde polis de KGB de haftalarca süren araştırmalar sonunda hiçbir ipucu elde edemediler. Her iki adam da sabahın ilk treniyle Lvov'daki evlerine dönmüş olduklarından aslında bunda şaşacak bir şey de yoktu. Bülbül'den gelen ikinci paketin incelenmesi için toplanan küçük komiteye başkan Matthews başkanlık ediyordu. Benson başkanlık çalışma odasında toplanmış 8 kişiye uzmanlarımın bulgularına göre gelecek kış ve bahar mevsimlerinde Sovyetler Birliği'nde bir kıtlık olasılığı var dedi. Ancak içlerinden hiçbiri politbüronun kendi arasında konuşurken sözüne ettiği yasa ve düzenin yok olmasına kadar gidecek bir karışıklığı akıllarına getiremediler. Sovyetler Birliği'nde böyle bir olasılığın düşünülmesi bugüne kadar işitilmemiş bir şey. Dışişleri Bakanlığı'ndan David Lawrence, benimkiler de öyle düşünüyorlar dedi. Bant'ta politbüro KGB'nin olaylara engel olamayacağından söz etmekte. Biz tanımımızda bu kadar ileri gidemezdik. Peki ben Maxim Rudin'in 55 milyon ton tahıl satın alma istemini nasıl yanıtlayacağım?
Olumsuz bir yanıt verin Sayın Başkanım diye Poklevski atıldı. Önümüzde bugüne kadar hiç elde edemediğimiz ve belki de bundan sonra hiç edemeyeceğimiz bir fırsat var. Maxim Rudin de politbüronun tümü de avucumuzun içinde şimdi. Son 20 yıldır ABD yönetimleri Sovyetleri düştükleri ekonomik sıkıntılardan hep kurtarmışlardır. Onlar da her keresinde daha saldırgan olarak karşımıza dikildiler. Her keresinde Afrika, Asya ve Latin Amerika'ya biraz daha karışarak karşılık verdiler yardımlarımıza. Üçüncü dünya ülkelerine Sovyetlerin sıkıntılardan kendi çabalarıyla kurtulduğu inancını yerleştirdiler.
Bu kez Marksist sistemin hiçbir işe yaramadı, artık kesinlikle kanıtlanabilir. Bu kez esaslı bir baskı uygulamanızı öneririm ben. Her ton tahıl için bir ödün isteyebilirsiniz. Asya, Afrika ve Amerika'dan çıkmalarını isteyebilirsiniz. Ve bunu yapmayacak olursa Rudin'i devirebilirsiniz.
Başkan Matthews önündeki Bülbül raporuna dokunarak bu onu alaşağı eder mi diye sordu. Soruyu yanıtlayan David Lawrence oldu. Hiçbiri de ona karşı çıkmadı. Burada politbüro üyelerinin kendi ağızlarından anlattıkları şeyler Sovyetler Birliği'nde gerçekten olmuşsa o zaman Rudin'le tıpkı Kuruşçev gibi düşer. Bunun için güç kullanın sayın başkanım diye yine Poklevski atıldı. Gücünüzü kullanın. Rudin'in elinde hiçbir seçenek kalmadı. Sizin koşullarınıza boyun eğmek zorunda. Bunu yapmayacak olursa devirin onu.
Peki ondan sonra gelecek olan?
Rudin'in başına gelenlerden ders alacaktır. Ondan sonra gelecek herkes bizim koşullarımızı kabul edecektir.
Başkan Matthews diğerlerinin de görüşlerini aldı. Lawrence ile Benson dışında hepsi Poklevski'ye katılıyorlardı. Başkan Matthews kararını verdi. Sertlik yanlıları kazanmışlardı.
Sovyet Dışişleri Bakanlığı Stalin'in çok sevdiği düğün pastası biçiminde neredeyse birbirine eş 7 binadan biriydi. Ayın sonundan bir önceki gün Moskova'daki Amerikan Büyükelçisi'nin kadillak arabası bakanlığın kapısı önünde durdu. Bay Morton Donaldson, Sovyet Dışişleri Bakanı Dmitri Rykov'un 4. kattaki mükellef döşenmiş odasına hemen alındı. Birbirlerini iyi tanırlardı. Büyükelçi Donaldson Moskova'ya gelmeden önce Dmitri Rykov'un çok iyi tanındığı Birleşmiş Milletler'de bir süre çalışmıştı. Orada da Moskova'da da dostça kadehler kaldırmışlardı. Ancak bugünkü karşılaşmaları resmiydi. Donaldson'ın yanında başkançılarya ve 5 üst dereceli memur vardı. Donaldson getirdiği mesajı İngilizce olarak tane tane okudu. Rykov iyi İngilizce bilmesine karşın yine de kulağı dibinde Rusça'ya çeviri yapan kendi çevirmenini dinliyordu. Başkan Matthews'un mesajında Sovyet buğday ürününün başına gelen felaketi bildiğini belirtecek tek söz yoktu. Sovyetlerin bir ay önceki 55 milyon ton tahıl satın alma isteklerini de şaşmamıştı. Gayet ölçülü sözlerle Amerika Birleşik Devletleri'nin Sovyetler Birliği'ne istenen miktarda tahıl satışını yapacak durumda olmadığını bildiriyordu. Büyükelçi Donaldson soluk almak için bile duraklamadan mesajın ikinci bölümünü okumaya başladı. Burada 1980 kışında tamamlanan Salt 3 konuşmalarındaki başarısızlığa değiniliyor ve dünyadaki gerilimi azaltmak için sonbaharda toplanması düşünülen Salt 4 konuşmalarının daha başarılı olup adaletli ve uzun ömürlü bir barış yolunda gerçek adımlar atılmasının başlangıcı olması dileniyordu. Hepsi bu kadardı. Büyükelçi Donaldson, Başkan Matthews'un mesajını Rykov'un masasına bıraktı, kır saçlı, kül rengi yüzlü Sovyet Dışişleri Bakanı'nın teşekkürlerini kabul ederek odadan çıktı. Andrew Drake o günün büyük bir bölümünü kitapları üzerine eğilmiş olarak geçirdi. Azamat Kerim'in Gal Dağları'nda yeni silahları denemekte olduğunu biliyordu. Miroslav Kaminski hala İngilizcesini ilerletmeye çalışmaktaydı. Drake ise Güney Ukrayna'daki Odessa limanı üzerinde çalışmaktaydı. Avrupa limanlarından dünyanın her tarafına yük alıp yola çıkan gemiler konusunda haftalık Lloyd's Loading List'e başvuruyordu. Buradan öğrendiği kadarıyla Kuzey Avrupa limanlarından Odessa'ya doğrudan doğruya servis yoktu. Ancak Selanik Deniz Yolları adında Akdeniz içinde çalışan küçük bir şirketin iki teknesi zaman zaman Karadeniz limanlarına da uğramaktaydı. Drake bundan sonra mavi kaplı Lloyd's Shipping Index'i açarak söz konusu şilepleri buldu. Birden bir gülümseme yayıldı dudaklarına. Selanik Deniz Yolları'nın sahipleri Panama'ya kayıtlı tek şileplik şirketlerdi. Bu da sahip şirketin Panama City'de bir avukat yazıhanesinin kapısındaki bakır bir tabeladan başka bir şey olmadığının kanıtıydı. Kahverengi kapaklı 3. Greek Owners Directory'den şileplerin acentelerinin bir Yunan şirketi olduğunu ve bürolarının da Pire'de olduklarını öğrenmişti. Drake bunun da ne demek olduğunu biliyordu. Panama bandıralı bir şilebin acentesi Yunanlıysa %99 o acente aynı zamanda teknenin sahibiydi. Acenteleri sahiplerin oyunlarından sorumlu tutulamayacakları için acente statüsünden bu yolda yararlanma yoluna giderlerdi.
Bu oyunların arasında tayfalara düşük ücret vermek, denize dayanıklı olmayan şilepleri sefere çıkarmak, buna karşın sigorta ücretini çok yüksek tutmak ve taşıdıkları petrolün denize sızmasını pek umursamamak da vardı. Bütün bunları bilen Drake, Selanik deniz yollarını bir tek nedenle tutmuştu. Bir Yunan şilebinde kaptan ve diğer üst memurlar hep Yunanlı olurdu. Ayrıca resmi belgeleri olmayan değişik uyruklu tayfalar işe alınırdı. Bunların pasaportları olması yeterliydi ve bu gemiler sık sık Odessa'ya uğrarlardı.
Maxine Rudin'e eğilip Başkan Matthews'un olumsuz yanıtının Rusça çevirisini masasının üzerine bırakıp üç konuğuna baktı. Dışarıda hava karanlıktı, kendisi de Kremlin'deki silahhanenin kuzey ucundaki çalışma odasının loş aydınlatılmasından hoşlanırdı. Petrov öfkeyle omurdandı, şantaj bu.
Elbette dedi Rudin, ne bekliyordun, anlayış mı?
Bu işin ardında o lanet Poklevski olmalı dedi Rykov. Matthews'un kesin yanıtı bu olamaz. Kondorları ve bizim 55 milyon tahıl satın alma teklifimiz onlara ne durumda olduğumuzu açıklamıştır yeterince.
Daha sonraları konuşurlar mı?
Pazarlığa yanaşırlar mı diye Ivan Rankin sordu.
Konuşacaklardır, buna eminim dedi Rykov. Ama kıtlık etkisini gösterene kadar bunu geciktirmeye çalışacaklardır. Ondan sonra da tahıl karşılığı bizi alçaltan ödünler isteyeceklerdir.
Umarım çok alçaltıcı olmaz diye Ivanenko mırıldandı. Politbüroda 6'ya karşı 7'lik bir çoğunluğumuz var. Ben kendi hesabıma bu oranın değişmesini istemem.
Benim sorunum da bu diye omurdandı Rudin. Er geç Dmitri Rykov'u bizim adımıza pazarlığa göndermek zorundayım ve elimde ona verecek bir tek silah bile yok.
Andrew Drake ayın son günü uçakla Londra'dan Atina'ya giderek Odessa'ya uğrayacak bir tekne aramaya başladı. Aynı gün öğrencilerin Avrupa kıtasını dolaştıkları iki ranzalı yürüyen bir eve benzetilen bir kamyonetle Londra'dan Fransa yoluyla Atina'ya gitmek üzere yola çıkmıştı. Yer döşemelerinin altında silahlar, cephane ve büyüteç vardı. Esrar kaçakçıları genellikle Balkanlardan Fransa ve İngiltere'ye girdiklerinden çıkış gümrüklerindeki kontrol pek baştan savma yapıldı. Direksiyonda Kanada pasaportlu ve uluslararası ehliyete sahip Azamat Kerim bulunuyordu. Yanında da pek resmi yollardan alınmamışsa da yeni kağıtlara sahip Miroslav Kaminski.
13. ayrımın sonu. Sayfa 138.